Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 54. Ayrım. Türk ve Yunan Alayları Savaşı. Dipnot 440. Türk-Yunan alayları arasındaki savaşa katılan hiçbir subayın anısı yok. Bir er ile 2. Harekat dönemiyle ilgili bilgi veren bir yedek subayın anıları var ama yetersiz. Erol mütercimler ne yazık ki alay komutanı ya da subaylardan biri ile konuşmamış. Kitaplardaki bilgiler çok kısa ve bazı bilgiler arasında uyumsuzluk var. Savaşları olayın akışına uyan bilgilere dayanarak anlatıyorum. Yararlandığım kaynaklar i.artuç adı geçen eser, Erol mütercimler adı geçen eser, c.evcil adı geçen eser, m.sever adı geçen eser. Bazı heyecan verici savaş ayrıntıları için daha sonra Kıbrıs'ta görev yapan arkadaşım Metin Güner'in derlediği bilgilere dayanıyorum. İyi ki merak edip bilgi toplamış. Bu ayrıntıları Metin Güner'i rahmetle anarak tarihe emanet ediyorum. Yapılan gözetlemelerden Yunan alayına 9 ağır tankın geldiği saptandı. 2 de sağlam İngiliz tankı vardı. 11 tankları olmuştu. Birazdan taarruza geçeceklerdi herhalde. Ateşi de artırmışlardı. Subay ve assubay aileleri Boğazköy'e yollandı. Mevzilerdeki subaylar, assubaylar, erbaşlar ve erler sabahtan beri ateşle yüz göz olmuşlardı. Sakin bekliyorlardı. Gece gerekli yerleri mayınlamışlardı. 3. Komando taburunun bölüğü yedekte bekliyordu. Hava kararıp uçaklar çekilince ilk taarruza geçen birlik sabırsız Yunan alayı oldu. Alayın takviyeli 2 taburu saat 20'de Yeralokka yönünden Gönyeli'deki yeni mevzilere doğru ilerlemeye başladı. Yeralokka'nın şimdiki adı Alayköy'dür. Yunan alayı yeni ve eski, ağır ve hafif bütün silahları ile mevzileri dövmeye başladı. Gönyeli mevzileri Ortaköy mevzilerinden daha uzundu. Tanklardan 5'i bir süre sonra gözden kayboldu. İleri postalardan bilgi geldi. Bir tabur kadar askerle Çakırdere yatağının içinden geliyorlarmış. Dere yatağı alayın sağından kuzeye doğru uzanıyordu. Anlaşılan bu taarruz kolu ile buradan ilerleyerek alayın arkasına geçmeyi, alayı kuşatmayı, Lefkoşa Boğazköy yoluna ulaşmayı düşünüyorlardı. İkinci tabur, 6 tank, zırhlı arabalar ile doğrudan Gönyeli'deki yeni mevzilere hücum etti. Bu tabura az sonra yeni birlikler de katıldı. Gönyeli grubu direniyordu. Bir tank mayına dokunmuştu. Mayın patladı, tank yan devrilip kaldı. Bir başka tankı da lav silahı ile vurdular. Bir anda demir yığınına döndü. Savaş iyice yamanlaştı. Sonunda 4 büyük tank Gönyeli yamacını tırmandı. Yeni mevzilerin önüne geldiler. Namlularını yeni mevziye doğrultmuşlardı. Direnmek imkansızdı. Bu mevziler emirle boşaltıldı. Derin bağlantı yollarından çekilirken uygun yerleri mayınladılar. 1-1,5 kilometre gerideki eski mevzilere çekildiler. Yunanlılar 4 tankın toplarını, zırhlı arabaların makineli tüfeklerini, gerideki havan toplarını ateşleyerek eski mevzilere doğru boşaltılan mevzileri çiğneyerek ilerlediler. Tanklardan biri yine bir mayına dokundu. Anında leş haline geldi. Yunanlılar eski mevzileri de uzun bir süre ateş altına aldılar. Sanki bütün mevzi ve çevresi yanıyordu. Bir cehennem gecesi yaşanmaktaydı. Bu öldürücü baskıya kim dayanabilirdi? Alay komutanı ve birkaç karargah subayı Yunan alayının kısa bir süre içinde cepheyi yararak Gönyeli'ye gireceğini tahmin ettiler. Durum tehlikeliydi. Alay sancağını kaptırmamak ve Yunanlılara esir düşmemek için alay karargahının Boğazköy'e geri çekilmesine karar verdiler. Alay komutanı emir subayına alay sancağını almasını emretti. Dipnot 442. Erol mütercimler. Şifreler, planlar, haritalar, belgeler toplandı. Komutan Albay İbrahim Katırcıoğlu, Gönyeli Grup Komutanı Kurmay Binbaşı Cengiz Vural'a aldıkları kararı bildirdi. Direnebildikleri kadar direnmeleri, direnme imkanı kalmayınca alayı imha ettirmeden geri çekilmeleri talimatını verdi. "Emredersiniz efendim." Alaydan ayrıldılar. Binbaşı bu gelişmeyi çok yadırgamıştı ama sesini çıkarmadı. Grubuna güveniyordu. Gidenlerden biri savaş psikozuna girmişti. Bir jiple uçar gibi önden giderek kolordu komutanının yanına girdi. Elektrikler kesikti. Salonu solgun bir gemici feneri aydınlatıyordu. Perişan bir halde diz çöktü. "Efendim, Yunanlılar tank ve mekanize taburlarıyla Gönyeli'den Boğazköy'e süratle ilerliyor. Gönyeli Yunanlıların eline geçti. Hepimizi öldürecekler." Salonda buraya gönderilmiş bazı aileler vardı. Çığlıklar yükseldi. Santraldeki lise öğrencisi Mücahit heyecandan bayılıp yere düştü. Kolordu'nun istihbarat şube müdürü Kurmay Albay Muzaffer Sever komutanın yanındaydı. Atıldı, savaş psikozuna girdiği anlaşılan genç subayı kucaklayıp salondan dışarı çıkardı. Dipnot 443. Muzaffer Sever, adı geçen eser, sayfa 94-95. "Sakin ol, hayal görüyorsun. Durum sandığın gibi değil." Subay, zihninde oluşmuş gerçeğin etkisindeydi. Kolordu karargahı durumu biliyordu. Bayraktarlık alayın durumunu sık sık bildiriyordu. Alay direnmekteydi. Kimsenin dayanamayacağı sanılan öldürücü baskıya, eski mevziye çekilen Gönyeli grubunun subay, assubay, erbaş ve erleri canlarını sebil ederek dayanıyorlardı. Çakırdere'nin karşı yakasındaki küçük birlikle birlikte 300 kişiydiler. Aralarında tüfeğini kapıp gelen mandocular, şoförler de vardı. Hepsi fedai yürekliydi. Çanakkale, Milli Mücadele, Kunuri kahramanlarının çocuklarıydılar. Karşılarında en az 1000 kişi bulunuyordu. Tanklar, zırhlı arabalar, her türlü ağır silahlar da cabası. Gönyeli grubu çok kararlıydı. Gönüllüler belli olmuştu bile. Yunan tanklarını ve zırhlı arabalarını kucaklarına alacakları tahrip kalıpları ya da mayınlarla karşılayacak, tanklar zırhlı arabalarla birlikte havaya uçacaklardı. Bu sırada alay komutanı albay ve birkaç karargah subayı Boğazköy'deki kolordu karargahına gitmek için kapalı bir arabayla üçgen bölgeden geçiyorlardı. Bölgenin sağında solunda şiddetli çarpışmalar vardı. Yolun solunda bir Rum birliğinin alayın batısında bulunan 1. Paraşüt taburuna saldırdığı görülüyordu. Bir başka Rum birliği ise onun biraz kuzeyindeki Bilalle'yi ele geçirmiş, Kırnı köyüne doğru ilerlemekteydi. Oradan da Kırnı havaalanı bölgesini ele geçirebilirlerdi. Karşıda beş parmak dağı yer yer yanıyor, izli mermiler geceyi yırtıyordu. Sağ yanda ise bir Rum birliği mücahitlerle çarpışarak Dikmen Tepe'yi ele geçirmeye çalışıyordu. Ele geçirirse biraz ilerleyip Lefkoşa Boğazköy yolunu kesebilirdi. Üçgen bölge dört yandan sarılmıştı. Savaş uğultusu kulakları zonklatıyordu. Komutanın morali daha da bozuldu. Her şey bitiyordu galiba. Durum tahmininden de ağırdı. Karargahın kapısı önünde dar boğazın elden çıktığını ağlayarak anlatan birkaç mücahit vardı. Bir Rum komando taburunun dar boğazın batı kesimine geçtiğini söylüyorlardı. Karargah subayları içeri girmediler. Albay girdi. Kolordu komutanının da bunalmış olduğunu sanıyordu. Yanıldığını anladı. Komutan sakin görünüyordu. Alay komutanına "Niye buradasın?" der gibi baktı. Alay komutanı komutana durumu anlattı. Alay yok olmak üzereydi. Kolordu komutanı alay komutanını azarladı. Her birliğe bulundukları yeri savunmaları için emir verilmişti. Alay savaşıyordu, kendisi buradaydı. "Bu kritik durumda alayını neden terk ettin?" Albay kekeledi. "Alayımı terk etmedim komutanım. Esir düşmemek için karargahı buraya aldık. Sancağımızı da birlikte getirdik. Alayım dövüşüyor." Kide bir terini siliyordu. Galiba acele karar vermişti. Kolordu komutanı bir kurmayına 4. Paraşüt taburunu alayın emrine verdiğini söyledi. Telefon ya da telsizle bağlantı kurulamayınca tabura bir haberci subay yollattı. Dipnot 444. Subay, ateş altındaki bölgeden zorlukla geçebildiği için emri ancak sabaha doğru paraşüt taburuna ulaştırabilecekti. Komutan, paraşüt taburunun gecikmesi olasılığını düşünerek acil yardım için alayın emrine, üçgen bölgede bulunan Nevşehir Jandarma Komando Taburunun bir bölüğünü de verdi. Dipnot 445. Erol Mütercimler. Adı geçen eser. Sayfa 304. Nevşehir taburu ile kurulan telefon bağlantısı henüz kopmamıştı. Tabur komutanına bir bölüğünü derhal Gönyeli'ye göndermesini emretti. Alay komutanına döndü. Şimdi karargahınla görevinin başına dön. Emredersiniz. Bu sırada alay bölgesinde iki tank ile kalabalık bir Yunan birliği Çakırdere yatağından hızla dışarı çıktılar. Gönyeli'nin kuzeybatı kesimine girdiler. Evlerin pencerelerine ateş ederek ilerlemeye başladılar. Gönyeli Grup Komutanı Binbaşı Cengiz Vural bir takımını bu kolun üzerine yolladı. Daha büyük birlik yollayabilecek kadar askeri yoktu. 3. Komando taburundan kalan bölüğe de savaşa hazır olmasını bildirdi. Yunan birliğini kıskaca alacaklardı. Binbaşının Yunan taarruz kolu üzerine yolladığı takım çılgın bir takımdı. Neşeli, becerikli kahramanlardan kuruluydu. Bu özelliklerini moral gecelerinde cömertçe gösterirlerdi. Takım mangalara ayrıldı. Evlerin bahçelerinden, arka sokaklardan sızarak Gönyeli içine ilerleyen Yunan birliğinin yanına çıkıverdiler. Yunanlıları makineli tüfeklerle taramaya, el bombaları ile yok etmeye giriştiler. Bu baskın Yunan birliğini bozdu. Askerler birbirlerine girdi. Görevli askerler ilerleyen ilk tankın önüne 3-5 orta boy plastik benzin bidonunu fırlattılar. Tank bidonları ezerek hışımla ilerledi. Bir yandan da topunu takımın bulunduğu yana döndürüyordu. Takımı mahvedecekti. Takım tankın altına, bidonlara, akan benzinlere ateş etti. Bidonlar patladı, benzinler alev aldı. Tank dev bir meşale gibi yanmaya başladı. Binbaşı ikinci önlem olarak bir takımını bol lav silahı ile donattı. En kötü olasılığı dikkate alarak geriye Lefkoşa Boğazköy yolunun yanındaki Tuzla Tepe'ye yolladı. Burası son çizgiydi. Namus çizgisi. Ölecek, öldürecek, tek Yunan askerinin bile buradan ileri geçmesine, Boğazköy'e yaklaşmasına izin vermeyeceklerdi. Türk alayı, komutanı ve karargah subayları geri döndüler. Karargah olarak yeni ve güvenli bir yer seçtiler ve işbaşı ettiler. Alayın şevkle direndiğini gördüler. Binbaşı gerekli önlemleri alıyor, savaşı yönetiyordu. Serbest bırakmak inceliğini gösterdiler. 3. Komando taburunun bölüğü de savaşa girdi. Bölükten bir çavuş, 2. tankı kalbinden vurdu. Tank öldü. Sonra bölük çılgın takımla işbirliği yaparak Yunan birliğine saldırdı. Yunan birliği ancak yarım saat direnebildi. Sonra dere yatağına çekildi. Pek taburluğu kalmamış, Uş'a dönmüştü. Yola yaklaşmış ama ulaşamamışlardı. Dipnot 446. Yola bu sırada başka bir Rum birliği ulaşmış, yolu kesmişti. Üçgen bölgedeki savaşları anlatırken değineceğim. Nevşehir taburundan beklenen bölükte yetişti. Grup komutanı bu bölükle eski mevzide savaşan Gönyeli grubunu takviye etti. Nevşehir bölüğü yerleşirken subaylar ön siperlerdekilere seslendiler. Gazanız mübarek olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz, sizin de gazanız mübarek olsun. Bu takviye savaşanlara büyük moral oldu. Daha bir sağlam durdular. Yunan alayı komutanı dere yatağının içindeki taarruz kolunu geri çekti. Sağ kalanları Gönyeli önünde savaşan tabura verdi. Bu tabur saatlerce hücum etmesine rağmen Türk birliğini mevzilerden sökememişti. Taarruzu sonuçlandırmak için elindeki bütün birlikleri savaşa sürdü. Hiç yedek birlik bırakmadı geride. Bunların içinde gece 12 uçakla gelmiş olan Yunan komandoları da vardı. Savaşmak için sabırsızlanıp durmuşlardı. Yeniden saldırıya geçmeden önce Türk cephesini uzun uzun bombardıman ettiler. Sonra saldırıya geçtiler. Gönyeli cephesine yardım etmemesi için Ortaköy'e de bir birlikle saldırdılar. Savaş daha da sertleşti. Yunanlılar adeta vahşileşmişlerdi. Hava aydınlanıp uçaklar gelmeden önce Türk alayını bitirmek, Gönyeli'yi yakıp yıkmak istiyorlardı. Havanın aydınlanmasına 1,5 saat kalmıştı. Bu süre içinde alayı yok edip Gönyeli'yi ele geçirmeli, Lefkoşa Türk kesimi ile Türk birliklerinin bağlantısını kesmeliydiler. Gönyeli cephesi kaya gibi direniyordu. Yaralılar cephe yakınındaki sağlık noktasında birikmişlerdi. Alayın hastanesinde çalışan doktor Attila Taçoy yardıma geldi. Ordunun değişmez geleneği burada da sürüyordu. Asker tüfeği ile yarasına baktırmaya geliyor, baktırıp sardırıyor, tüfeğini alıp mevzideki yerine dönüyordu. Ağırca yaralananlar görevlerini sürdüremeyecekleri için ağlıyorlardı. Gittikçe vahşileşen Yunan alayını bir sürpriz bekliyordu. Gün doğumuna 1/2 saat kalmıştı. Yıldızsız, karanlık, boğucu bir geceydi. Beşparmak dağları tarafından bir uğultu duyuldu. Sanki uçak sesine benziyordu. Bu saatte uçak gelmezdi. Öyleyse neydi bu? Uğultu yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Gelen, gelmez sanılan bir uçak filosuydu. Kanat ucu ışıkları yanarak yaklaştılar. Bir gece ansızın gelebilirim şarkısı asıl bu olaya yakışıyordu. Bayraktarlık durumu tehlikeli görmüş, genelkurmaydan hava desteği sağlanmasını istemişti. Bu uçaklar bu yüzden erken gelmişlerdi. Bayraktar hava irtibat subaylarını da uyandırmış, uçakların geleceğini bildirmişti. Uçaklardan atılan aydınlatma mermileri bütün çevreyi gündüze döndürdü. Yunan alayının konumu, durumu saptandı. Yunanlıların hiç beklemedikleri bir olaydı bu. Hava irtibat subaylarının yönlendirmesiyle uçaklar ard arda dalarak Yunan alayını makineli tüfeklerle, otomatik toplarla, bombalarla vurmaya başladılar. Daha uçaklar görünür görünmez Yunan alayı ateşi kesmişti. Olanca hızıyla geri çekiliyordu. Dere yatağı içinde iki, Gönyeli mevzileri önünde iki tahrip olmuş tank, iskelet halinde zırhlı araçlar hayli ölü bırakarak mevzilerine kaçıp sığınaklara kapandılar. Dipnot 447. Hava hücumu için İbrahim Artuç, adı geçen eser, sayfa 204. Gönyeli grubu terk ettiği yeni mevzilere geri döndü. Dinlenmeden onarıma başladı. Bozdağ Savaşı. 3. Paraşüt taburu hava kararınca Türk Bozdağı'na çıkacak, oradan Rum Bozdağı'na ve Delikli Tepe'ye hücum edecekti. Taburu Türk Bozdağı'na taşıyacak otobüs ve kamyonlar gelmedi. Tabur saat 21'de gerekli güvenlik önlemlerini alarak yaya olarak yola çıktı. Türk Bozdağı'nın kuzeyinde de güneyinde de uyanık, harekete hazır Rum birlikleri vardı. Dağa zifiri karanlıkta mümkün olduğu kadar sessiz tırmanmaya gayret ettiler. Kuzeyindeki birlik, Rumların yenilmezler diye ad taktığı 33. Komando taburu idi. Darboğaz'ın batı kesimine geçip oradaki Türk birliklerine baskın vermeye hazırlanıyordu. Güneyindeki Rum birliği ise bir bölümü ile Lefkoşa Boğazköy yoluna çok yakın olan Dikmen Tepe'ye hücum edip ele geçirecekti. Tugay'da çalışan birkaç telsiz vardı. Fakat komutan binbaşı Turan Erdem telsizle konuşmayı yasak etti. Rumlarda da tıpkı bu NATO malı telsizler vardı. Rahatça dinliyor, söze karışıyor, alay ya da küfür ediyorlardı. Üçüncü paraşüt taburu telsizle konuşma yasağını sürdürecek, Rumlar taburun ne zaman ne yapacağını hiçbir zaman anlayamayacak, sezemeyeceklerdi. 54. ayrımın sonu. Sayfa 387. Devamı 55. ayrımda.